Ayrım 2. Tatlı Avrupa 1. Bölüm. Büyük yolculuk öncesi Max Böhm'e onu son bir kez ziyaret edeceğimi söylemiştim. O gün güneybatı İsviçre'nin üzeri fırtına bulutlarıyla kaplıydı. Gökyüzü içinden yarı saydam parıltıların çıktığı siyah ve mavimsi derinlikler açıyordu. Her yandan sıcak bir yel esiyordu. Kiralık arabamın direksiyonunda Le Mans Gölü boyunca ilerliyordum. Montreux dönümecin sonunda elektrikli havadan puslanmış gibi göründü. Gölün suları kaynıyor, turizm mevsimi olmasına rağmen oteller meşhum bir sessizliğe mahkum gibi duruyordu. Kent merkezine varınca yavaşladım. Kıvrıla kıvrıla tepeye giden dar sokaklardan birine saptım. Max Böhm'in dağ evine vardığımda hava neredeyse kararmıştı. Saatime baktım, 5'ti. Zil çalıp bekledim. Cevap yok. Bir daha çalıp kulak kabarttım. İçeride hiçbir hareket yoktu. Evin çevresini dolandım. Ne bir ışık ne de bir açık pencere vardı. Bu çok tuhaftı. İlk ziyaretimden aklımda kalanlara göre Böhm, dakik denilebilecek insanlardandı. Arabama dönüp beklemeye koyuldum. Göğün derinliklerinde boğuk gürlemeler yankılanıyordu. Otomobilin üstünü kapattım. Saat 5:30 olduğunda adam hala gelmemişti. Kafeslerini ziyaret etmeye karar verdim. Kuş bilimci belki de yavrularının yemini vermeye gitmişti. Buhle kenti üzerinden Almanca konuşulan kesime geçtim. Yağmur hala kararsızdı ama rüzgar şiddetini artırıyor, tekerleklerimin ardından toz bulutları kaldırıyordu. Bir saat kadar sonra Wessenbach'a etrafı çiftlerle çevrili tarlalara vardım. Motoru susturdum. Ekili toprakların üzerinden kafeslere doğru yürüdüm. Tellerin ardında leylekleri gördüm. Portakal renkli gagalar, siyah beyaz tüyler, keskin bakışlar. Sabırsız görünüyorlardı. Öfkeyle kanat çırpıyor, gaga tokuşturuyorlardı. Kuşkusuz yaklaşan fırtına, belki de göç güdüsü. İşte o zaman Böhm'ün sözlerini hatırladım. Leylekler içgüdüsel olarak göçerler. Yolculuklarının başlangıcı iklim ya da beslenme koşullarındaki bir değişikliğe değil, içlerindeki saate dayanır. Günlerden bir gün hareket zamanı gelir, hepsi bu. Ağustos'un sonlarındaydık. Anlaşılan leylekler o esrarlı işareti almışlardı. Biraz daha ötedeki otlaklarda başka leylekler rüzgarda sarsılıyor, gidip geliyorlardı. Havalanmaya çalışıyorlardı. Ama Böhm onları yolmuş, dengelerini bozup havalanmalarını önlemek amacıyla kanatlarından birinin sol boğumundaki tüyleri koparmıştı. Anlaşılan bu doğa dostunun dünya düzeni konusunda oldukça değişik görüşleri vardı. Birden yan taraftaki tarlanın rüzgardan eğilen ekinlerinin arasından kemik torbasını andıran bir adam çıktı. Kesilmiş ot kokusu her yanı sarıyor, sinsi bir baş ağrısının beynime doğru tırmandığını hissediyordum. İskelet uzaktan Almanca bir şeyler bağırdı. Ben de Fransızca birkaç kelime haykırdım. Adam hemen aynı dilde cevap verdi. Böhm bugün hiç gelmedi. Dün de gelmemişti. Adamın kel kafasında dağınık birkaç perçem vardı. Durmadan onları kafasına yapıştırmaya çalışıyordu. Devam etti. Oysa her gün gelir. Hayvanlarının karnını doyururdu. Arabaya atlayıp ekoloji müzesinin yolunu tuttum. Montreux'un yakınında geleneksel İsviçre dağ evlerinin her ayrıntıya sadık kalınarak yapıldığı doğal boyutlarda bir müze. Bacalardan her birine Max Böhm'ün büyük sorumluluğu altında bir çift leylek yerleştirilmişti. Bir süre sonra yapay köyün kapısından giriyordum. Yürüyerek ıssız dar sokaklardan geçtim. İçlerinde hiçlikten başka bir şey oturmuyormuşa benzeyen kahverengi ve beyaz evler labirentinde bir süre yolumu aradım. Sonunda kuleyi 20 metre yüksek, karanlık, dört köşe kuleyi gördüm. Kulenin tepesinde aşağıdan sadece kenarları görünen dev boyutlu bir yuva vardı. Avrupa'nın en büyük yuvası demişti Max Böhm. Leylekler yukarıdaydı, dal ve topraktan yapılmış tahtlarında. Gagalarının takırtısı bir çene kalabalığının çığlığı gibi boş sokaklarda yankılanıyordu. Böhm'den hiçbir iz yoktu. Geri dönüp nöbetçinin evini aradım. Gece bekçisini televizyonun karşısında buldum. Elindeki sandviçi ısırırken köpeği de sefer tasının içindeki köftelerden kendine bir ziyafet çekiyordu. Böhm mü? Diye sordu ağzı dolu dolu. Evvelsi gün gelip kuleye baktı. Merdiveni çıkardık. Parantez içinde kuş bilimcinin yuvaya erişmek için kullandığı o cehennem makinesini hatırladım. Dededen kalma kurt yenikli bir itfaiye merdiveni. Ondan beri bir daha görünmedi. Malzemeyi bile yerine koymamış. Omuz silkip ekledi. Bağım burada, evinde sayılır. Gelir gider. Söylenecek başka bir şey kalmadığını belli etmek istercesine sandviçinden bir ısırık daha aldı. Kafamdan karmaşık düşünceler geçti. Yine çıkarabilir misiniz?
Neyi?
Merdiveni. Peşimizde köpek, fırtınanın içine daldık. Bekçi konuşmadan yürüyordu. Belli ki bu gece maceramdan hiç hoşlanmıyordu. Kulenin altına varınca onun yanındaki samanlığın kapılarını açtı. İki tekerleğe bağlı merdiveni çıkardık. Makine her zamankinden daha tehlikeli görünüyordu. Yine de bekçinin de yardımıyla zincirleri, makaraları, kabloları çalıştırdım. Merdiven yavaşça basamaklarını yükseltti. Tepesi rüzgarda sallanıyordu. Yutkundum. Tırmanmaya koyuldum dikkatle. Tırmandıkça yükseklik ve rüzgar görmemi güçleştiriyordu. Ellerimle basamaklara yapıştım. Karnımda uçurumlar oluştuğunu hissediyordum. 10 metre. Gözlerimi duvara dikip tırmanmaya devam ettim. 15 metre. Ayaklarım ıslak basamaklarda kayıyordu. Bütünüyle sarsılan merdiven dizlerime titreşim dalgalarını gönderiyordu. Cesaretimi topladım, kafamı kaldırıp baktım. Yuvaya elimi uzatıp dokunacak kadar yaklaşmıştım. Soluğumu tuttum. Yuvadaki dallara da tutunarak son basamakları tırmandım. Leylekler havalandı. Kısa bir süre uçuşan tüylerden başka hiçbir şey yoktu. Sonra kabus göründü. Böğüm oradaydı. Sırt üstü uzanmış, ağzı açık. Koca yuvada yerini bulmuştu. Gömleği sıyrılmış, toprağa bulanmış beyaz karnı müstehcen bir şekilde meydandaydı. Gözleri kanlı ve boş çukurlardan farksızdı şimdi. Leyleklerin bebek getirip getirmediklerini bilemem ama ölülerle ilgilenmeyi iyi bildiklerine kuşku yok. İkinci bölüm. Mikroptan arındırılmış beyazlıklar, metal şıkırtıları, hayalet gibi gölgeler. Sabahın üçünde Montrux'un küçük hastanesinde bekliyordum. Acil servis kapıları açılıp kapanıyordu. Hemşireler geçiyordu. Maskeli yüzler görünüyor, orada bulunmama aldırmaksızın yeniden kayboluyorlardı. Bekçi şoku atlatamamış, yapay köyde kalmıştı. Oysa benim durumum pek de iyi sayılmazdı. Aklım başımdan gitmiş, sarsıntılarla ürperiyordum. Daha önce bir cesede hiç bakmamıştım. İlk defa ceset gören biri için Böhm'ünki tam bir felaketti. Kuşlar işini dilini yemekle başlamışlardı. Sonra da gırtlak bölgesinden daha derinlerdeki bazı şeyleri. Karnında ve yanlarında çeşitli yaralara rastlamıştım. Yırtıklar, ezikler, kesikler. Sonunda kanatlılar tümüyle yiyeceklerdi cesedi. Leyleklerin etobur olduğunu biliyorsunuz değil mi? Diye sormuştu Max Böhm ilk karşılaşmamızda. Bundan böyle unutmam mümkün değil. İtfaiyeciler cesedi kuşların ağır ve kuşkulu uçuşları altında tüneyinden indirmişlerdi. Cesedi yerde hışırtılı bir örtüye sarmadan önce Böhm'ü kabuk tutmuş ve toprağa bulanmış etlerini görmüştüm. İtfaiye aracının tepesindeki döner lambaların ışığında bu kesik kesik ay yüzeyi görüntüsünü hiç konuşmadan ve itiraf edeyim hiçbir şey hissetmeden izlemiştim. Sadece bir çeşit dalgınlık, ürkek bir çekiliş. Şimdi de bekliyordum ve hayatımın son aylarını bir ağıtla noktalanan coşku ve kuşlarla dolu son 2 ayını düşünüyordum. O zamanlar her bakımdan doğru dürüst bir gençtim. 32 yaşında tarih doktoramı henüz almıştım. Oswald Spengler'de kültür kavramı konusunda 8 yıllık bir çalışmanın sonucu. Uygulamada hiç kimsenin işine yaramayacak, ahlaki alanda da insanları rahatsız edecek 1000 sayfalık tuğla kalınlığındaki çalışmayı bitirdiğimde aklımda tek bir şey vardı. Eğitimi unutmak. Kitaplardan, müzelerden, sanat ve deneme filmlerinden yorulmuştum. Vekaleten var olmaktan, sanatın seraplarından, insanı temel alan bilimin halelerinden yorulmuştum. Harekete geçmek, hayata atılmak istiyordum. Kaybedecek bir yılları olduğunu söyleyip böyle diyorlardı gerçekten. İnsani yardım konusunda çalışan genç doktorlar tanıyordum. Mesleklerine sarılmadan önce Hindistan'ı arşınlayıp mistisizmin tadına bakan çiçeği burnunda avukatlar. Oysa benim kafamda ne bir meslek vardı ne de egzotizm ya da başkalarının mutsuzluğuyla ilgili bir arzu. Analığım ve babalığım bir kez daha imdadıma yetiştiler. Bir kez daha diyorum. Çünkü bu yaşlı diplomat çift 20 yıl önce gerçek anne, babamın ve abimin hayatına mal olan kazadan beri bana hep ihtiyacım olanı vermişlerdi. Önce bir süt anne, ilerleyen yıllarda da paranın alçaklıkları karşısında gerçek bir umursamazlık takınmama imkan tanıyan dolgun bir harçlık. Kısacası George ve Nelly Bressler bana benim gibi birini arayan İsviçreli bir dostlarına Max Böhm'ü görmemi tavsiye etmişlerdi. Bir taraftan Böhm'ün adresine doğru yola çıkarken bir taraftan da benim gibi biri mi diye sormuştum. İşin sadece birkaç ay süreceğini söylemişlerdi bana. O birkaç aydan sonra gerçek bir iş bulmam için ne gerekiyorsa yapacaklardı. Sonra işler beklenmedik bir hal almıştı. Max Böhm'le ilk karşılaşmam, o esrarlı ve anlaşılmaz buluşma beynime bütün ayrıntılarıyla kazınmıştı. O gün 11 Mayıs 1991 günü öğleden sonra 4'te Möntrix tepelerinin daracık sokaklarını uzunca bir süre arşınladıktan sonra Lack sokağı 3 numaranın önüne varmıştım. Orta çağdan kalma, sokak lambalarının sıralandığı meydana dönünce masif ahşap kapısının üzerindeki levhada Max Böhm yazılı dağ evini görmüştüm. Kapıyı çaldım. Bir dakikadan fazla geçti. Sonra tek bir kayadan yontulmuş gibi duran 60 yaşlarında biri dudağında bir tebessümle göründü. Louis Antox'unuz değil mi? Diye sordu. Başımla onayladım. Max Böhm'ün evine girdim. Dağ evinin içi mahalleden farksızdı. Odalar dar ve karmaşıktı. Hiçbir pencereyi gizlemeyen köşe bucaklarla, etajerlerle, perdelerle kaplıydı. Zemin sayısız basamaklarla ve kerevetlerle bölünmüştü. Böhm bir perdeyi araladı. Peşinden derin bodruma inmemi söyledi. Duvarları beyaza boyanmış büyükçe bir odaya girdik. Odada üzerinde bir yazı makinesiyle sayısız belge bulunan meşe bir çalışma masasından başka eşya yoktu. Masanın yanındaki duvarda da birer Avrupa ve Afrika haritası, bir sürü de kuş gravürü. Oturdum. Böhm çay önerdi. Memnuniyetle kabul ettim. Parantez içinde, çaydan başka bir şey içmem. Böhm hızlı hareketlerle bir termos, iki fincan, şeker ve limon dilimleri çıkardı. O meşgulken rahatça inceledim. Kısa boylu ve topluydu. Fırça gibi kesilmiş saçları da bembeyazdı. Yine bembeyaz olan bıyığı yuvarlak yüzünü bölüyordu. Tıknaz oluşu onu hantal ve somurtkan gösteriyor. Oysa yüzünden değişik bir saflık yayılıyordu. En azından göz çevresindeki çizgilerden hep gülümsüyor gibiydi. Böhm dikkatle çayımı verdi. Elleri kaba, parmakları kalındı. Ormanların adamı diye düşündüm. Üzerinde belli belirsiz askeri bir hava, bir asker ya da sertlik gerektiren bir faaliyet geçmişi vardı. Sonunda oturdu. Ellerini kavuşturdu ve yumuşak bir sesle konuştu. Demek eski dostlarımın, Bresler'in ailesindensiniz. Gırtlağımı temizledim. Beni evlat edinmişlerdi. Ben de çocukları olmadığını düşünüyordum. Yok zaten. Yani kendi çocukları yok. Gerçek annem ve babam Bresler'in yakın dostlarıydı. Ben 7 yaşındayken annem, babam ve abim bir yangında öldü. Ailemden geriye kalan olmadı. George ve Nelly beni nüfuslarına geçirdiler. Nelly, entelektüel becerilerinizden söz etti. O konuda biraz abarttığını düşünüyorum. Parantez içinde çantamı açtım. Size özgeçmişimi getirmiştim. Böhm uzattığım kağıdı elinin tersiyle itti. Kocaman, güçlü bir el. Böyle iki parmağıyla bilek kıracak bir el. Cevapladı. Nelly'nin yargılarına güvenirim. Size misyonunuzdan bahsetmiş miydi? Bu işin çok özel bir görev olduğunu söyledi mi? Nelly bana hiçbir şey söylemedi. Böhm susup bana baktı. En küçük tepkim bile gözler gibiydi. Konu ne? Diye sordum. İnsanlar değil. Böhm sustu. Anlaşıldığı kadarıyla gizemden hoşlanıyor olmalıydı. Sonunda mırıldandı. Leyleklerle ilgili. Leylekler mi? Bakın. Bakın, ben bir doğa dostuyum. 40 yıldan beri kuşlarla ilgileniyorum. Gençliğimde kuşlarla ilgili bilimsel kitapları yutuyor, elde dürbün günlerimi ormanlarda geçiriyor, her cinsi inceliyordum. Beyaz leylek yüreğimde özel bir yere sahipti. onu her şeyden önce inanılmaz bir göçmen olduğu, her yıl 20 bin kilometreden fazla uçtuğu için seviyordum. Yazın sonunda leylekler Afrika'ya doğru uçtuklarında ben de tüm ruhumla onlara eşlik ediyordum. Zaten daha sonraları da seyahat etmeme ve kuşları izlememe izin verecek bir işe girdim. Ben inşaat mühendisiyim, monsieur. Emekli bir inşaat mühendisi. Meslek hayatım boyunca kuşların göç yolları üzerinde, Orta Doğu'da, Afrika'da, büyük şantiyelerde çalışmanın yollarını bulmaya çabaladım. Bugün buradan kıpırdamıyorum ama hala kuş göçlerini inceliyorum. Bu konuda birçok kitap yazdım. Leylekler hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Benden ne bekliyorsunuz? Söyleyeceğim. Parantez içinde, Böhm çayından bir yudum içti. Ben burada, Montreux'te, emekliye ayrılalı beri, leyleklerimin hayatı kusursuz. Her baharda aynı çiftler gelip aynı yuvaya konuyorlar. Bir müzik parçasının notaları gibi düzenli. Oysa bu yıl doğu leylekleri geri dönmedi. Ne demek istiyorsunuz? Almanya'da ve Polonya'da sayımı yapılan 700 çiftten geçen Mart ve Nisan aylarında havada görülenlerin sayısı 50'den de az. Birkaç hafta bekledim. Oralara kadar bile gittim. Yapacak bir şey yoktu. Kuşlar geri dönmedi. Kuş bilimci birden gözüme daha yaşlı, daha yalnız göründü. Sordum. Bir açıklamanız var mı? Bunun altında ekolojik bir felaket olabilir ya da yeni bir böcek ilacı. Bütün bunlar belki'den öteye gidemiyor. Ben kesin bilgiler istiyorum. Size nasıl yardım edebilirim ki? Her yıl olduğu gibi gelecek Ağustos'ta da bir sürü leylek yavrusu aynı göç yolunu çıkacak. Onları izlemenizi istiyorum. Gün gün. Onlarla kesinlikle aynı yoldan gitmenizi istiyorum. Karşılaştıkları tüm güçlükleri öğrenmenizi istiyorum. Bölge halkına, güvenlik güçlerine, yerel kuş bilimcilere sorular sormanızı, leyleklerin neden kaybolduğunu bulmanızı istiyorum. Böhm'ün söylediklerine çok şaşırmıştım. Böylesi bir iş için siz benden daha uygun... Bir daha Afrika'ya ayak basmamaya yemin ettim. Kaldı ki 57 yaşındayım. Kalbim pek hassas. Oralara gidemem. Böyle bir soruşturmayı yapacak bir yardımcınız, genç bir kuş bilimci yok mu? Uzmanlardan hoşlanmıyorum. Bu esrarı çözmeye gidecek kişinin ön yargısız ve bilgisiz, açık olmasını istiyorum. Kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Ediyorum, dedim hiç tereddütsüz. Ne zaman gidiyorum? Leyleklerle birlikte, Ağustos'un sonunda. Yolculuğunuz yaklaşık 2 ay sürecek. Ekim'de kuşlar Sudan'da olur. Eğer bir şey olacaksa bu tarihten önce gerçekleşir diye düşünüyorum. Yoksa siz dönersiniz. Esrar daha da koyulaşır. Maaşınız ayda 15 bin frank olacak. Masraflar hariç. Paranızı derneğimizden, ALKD'den, Avrupa Leyleklerini Koruma Derneği'nden alacaksınız. Çok zengin değiliz ama sizin için en iyi koşulları sağladım. Birinci sınıf uçak biletleri, kiralık otomobiller, konforlu oteller... Ağustos ortasında uçak biletiniz ve otel rezervasyonlarınızla birlikte bir miktar para alacaksınız. Önerim size mantıklı geliyor mu? Ben tam aradığınız adamım ama daha önce bana Bresler'le nasıl tanıştığınızı anlatın. 1987 yılında Metz'te düzenlenen bir kuş bilim kolokyumu sırasında. O toplantının teması Batı Avrupa'daki leylekler tehlikedeydi. George kül renkli turnalar konusunda çok ilginç açıklamalarda bulunmuştu. Daha sonra Max Böhm beni İsviçre'nin çeşitli yerlerine evcil leylekler yetiştirdiği çiftliklere götürdü. Evcil leyleklerin yavruları göçmen kuşlar olacaktı. İşte izleyeceğim kuşlar bunlardı. Yol boyunca kuş bilimci bana atılacağım maceranın inceliklerini anlatıyordu. Her şeyden önce kuşların izleyeceği yol yaklaşık olarak biliniyordu. Sonra leylekler günde 100 kilometreden fazla uçmuyorlardı. Bir de Böhm'ün Avrupa leyleklerini diğerlerinden ayırt etmek için kusursuz bir yöntemi vardı. Halkalar. Her bahar leyleklerin bileklerine doğum tarihlerinin ve kimlik numaralarının yazılı olduğu birer halka takıyordu. Kısacası her akşam elinde bir dürbünle kendi leyleklerini bulması mümkündü. Bütün bunlara her ülkede bana yardımcı olacak, sorularımı yanıtlayacak, kuş bilimcilerle mektuplaştığını da ekledi Böhm. Bu koşullarda geçen baharda kuşların yolu üzerinde neler olduğunu bulacağımdan kuşkusu yoktu. Max Böhm 3 ay kadar sonra 17 Ağustos 1991 günü telefon etti. Çok heyecanlıydı. Almanya'ya gitmiş kuşların çok yakında havalanmak üzere olduğunu görmüştü. Böhm, bankadaki hesabıma 50 bin frank, parantez içinde 2 aylık peşin, kalanında masraflar için yatırmış, uçak biletlerimi, kiralık araba evraklarını ve otel rezervasyon listelerini de adresime göndermişti. Bunlara bir de Paris-Lozan bileti eklenmişti. Benimle son bir kez görüşmek, projenin ayrıntılarını tartışmak istiyordu. Kısacası seyahat rehberlerim, vizelerim ve ilaçlarımla 19 Ağustos sabahı 7'de yola koyuldum. Yol çantama en acil ihtiyaçlarım dışında hiçbir şey almamıştım. Dizüstü bilgisayarım da dahil bütün eşyam orta büyüklükte bir bavuldaydı. Buna bir de sırt çantam eklenecekti. Her şey yolundaydı. Öte yandan yüreğim sözde anlatılmaz bir kargaşa içindeydi. Yakıcı bir karışıklığa dönüşen umut, heyecan, ürküntü.